Ayrım 46, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 484. Öyle mi diyorsun? Eh, cehennem hakikaten ayağına geliyor Strat, benim o cehennem işte. Yani ona ne diyeceğime dair en ufak bir fikrim yok ama açacağım ağzımı, yumacağım gözümü, pis konuşacağım. Yaklaşık 4 senelik yolculuğumun 18. günündeyim. Tau Ceti'nin heliosferinde yıldızın güçlü manyetik alanının kıyısına daha yeni vardım. En azından hızlı hareket eden yıldızlar arası radyasyonu püskürtecek kadar güçlü olan yerin kıyısındayım. Bundan sonra geminin gövdesinin hissedeceği radyasyon miktarı artacak. Hiç sorun değil. Etrafım astrofajla kaplı. Öte yandan harici radyasyon göstergelerinin tırmanmasını seyretmek ilginç bir deneyim. Hiç yoktan yol kat ettiğimi görüyorum ama yolculuğun bütününe bakıldığında yolum uzun ve henüz yolculuğun evin kapısından çıkıyorum şimdi aşamasındayım. Canım sıkılıyor. Koca bir uzay gemisinde bomboş oturuyorum. Bir kez daha laboratuvarı temizleyip katalogluyorum. Astrofaj ya da taumitler için birkaç deney düşünsem iyi olur. Hatta dönerken birkaç makale bile yazabilirim. Bir de birkaç ay beraber çalıştığım zeki uzaylı yaşam formu meselesi var. Onun hakkında da birkaç satır çiziktirebilirim. Devasa bir oyun koleksiyonum da var. Gemi inşa edilirken mevcut olan tüm yazılımları da yüklediler. Bunlarla biraz zaman öldürebilirim. Taumip çiftliklerini kontrol ediyorum. Onu da cillop gibi. Başlarına bir şey gelmesin ve üremeye devam etsinler diye ara sıra onları astrofajla besliyorum. Çiftliklerin içinde Venüs'ün havasının bir kopyası var. Yani taumip nesilleri gelip geçtikçe Venüs yaşamına daha da uyumlu hale geliyorlar. Böyle geçen 4 senenin ardından onları gezegene saldığımda iyice uyum sağlamış olacaklar. Evet, onları kendim salmaya karar verdim bile. Niye yapmayayım ki? Ne tür bir dünyaya döneceğimi hiç bilmiyorum. Ben oradan ayrıldım ayrılalı dünyada 13 sene geçti. Ben dönene kadar bir 13 yıl daha geçmiş olacak. 26 sene. Öğrencilerimin hepsi koca insanlar olacaklar. Umarım hepsi hayatta olur. Ama itiraf etmek gerekirse bir kısmı muhtemelen olmayacaktır. Bunun üzerine çok düşünmemeye çalışıyorum. Her neyse, Güneş sistemine döndüğümde Venüs'e uğrayıp taumipleri salmak daha mantıklı. Tam olarak nasıl salacağımı tam bilmiyorum ama birkaç fikrim var. En basiti taumip dolu bir astrofaj topunu Venüs'e atmak. Atmosfere girişi astrofaj göğüsler, sonra da taumip yabana salınmış olur. Ondan sonra yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Venüs şimdiye astrofajların başkenti haline gelmiş olmalı ve taumipler de avlarını bulur bulmaz işe koyulurlar. Yiyecek stokumu kontrol ediyorum. Hala plana uygun gidiyorum. Yaklaşık 3 aylık daha gerçek, yenilebilir yiyecek paketim var. Ondan sonra koma bulamacına talim. Tekrar komaya girme konusunda çok istekli değilim. Komayı sağ salim atlatmak için gerekli genlere sahibim ama Yao ile Ilyukina da sahipti. Boşu boşuna niye canımı tehlikeye atayım? Ayrıca rotayı doğru ayarladığımdan bir türlü %100 emin olamıyorum. Bana doğru geliyor ve ne zaman sağlamasını yapsam hala eve doğru yol aldığımı görüyorum. Ama ya ben komadayken bir şeyler ters giderse? Ya gözümü açtığımda güneş sistemini bir ışık yılı ıskalamış olursam? Ama izolasyon, yalnızlık ve iğrenç yiyecekler falan derken günü geldiğinde bu riski göze almak zorunda kalabilirim. Neyse, göreceğiz. Yalnızlıktan bahsetmişken aklıma yine Rocky geliyor. Tek dostum. Ciddiyim, o benim tek dostum. Her şey yolundayken de öyle sosyal biri olduğum söylenemezdi. Ara sıra okuldaki diğer öğretmenlerle yemeğe falan çıktığımız oluyordu. Bazen de eski üniversite arkadaşlarımla hafta sonu birası içiyorduk. Ama zaman genişlemesi sağ olsun. Eve döndüğümde hepsi benden bir nesil büyük olacak. Dimitri'ye de kanım ısınmıştı. Meryem Ana 2000'de en sevdiğim kişi oydu herhalde. Ama kim bilir şimdilerde neler yapıyordur. Hatta Rusya ile Amerika savaşta bile olabilir. Belki de bir savaşta müttefiklerdir. En ufak bir fikrim yok. Merdiveni tırmanıp kumanda odasına giriyorum. Pilot koltuğuna kurulup navigasyon panelini açıyorum. Bunu yapmamam gerek aslında ama artık alışkanlık oldu. Dönüş sürücülerini kapatıp gemiyi boşa alıyorum. Yer çekimi anında kayboluyor ama artık fark etmiyorum bile, alıştım. Dönüş sürücüleri kapandığında petrovaskopu kullanabiliyorum. Biraz uzayı gözlüyorum. Nereye bakmam gerektiğini biliyorum. Çabucak buluyorum aradığımı. Petrova frekansında ufacık bir ışık noktası. Blip ağının motorları. O ışığın 100 kilometre yakınında olsam gemim anında buharlaşırdı. Ben sistemin bir ucunda, o da öteki ucunda, uzaktan Tauseti bile bir ampul büyüklüğünde görünüyor zaten. Ama blip ağının motorundan çıkan ateşi hala rahatlıkla görebiliyorum. İtiş gücü olarak ışığı kullanmak absürt miktarda güç açığa çıkarıyor. Belki ileride bundan yararlanabiliriz. Belki Dünya ile Erit astrofajı kullanıp Petrova ışığı salarak iletişim kurabilirler. 40 Eridani'den gelen bir ışığı Dünya'dan görünür kılmak için ne kadar astrofaj kullanmak gerekir acaba? Morse alfabesini kullanarak falan konuşabiliriz mesela. Ellerinde Wikipedia var sonuçta. Flaşları gördüklerinde ne yapmaya çalıştığımızı anlarlar. Yine de sohbetimiz yavaş olacaktır. 40 Eridani Dünya'dan 16 ışık yılı uzakta. Onlara ne haber, nasıl gidiyor desek cevapları 32 sene sonra gelir. Ekrandaki noktaya bakıp iç geçiriyorum. Onu daha bir süre bu şekilde takip edebileceğim. Gemisinin ne zaman nerede olacağını biliyorum. Ona verdiğim uçuş planını tamı tamına uygulayacaktır. Ben onun mühendisliğine ne kadar güveniyorsam o da benim bilimime o kadar güveniyor. Ama birkaç ay sonra Petrovaskop o ışığı göremez olacak. Işık çok sönük kalacağı için değil. Petrovaskop bunun için fazlasıyla duyarlı bir alet. Birbirimize görece hızlarımız. Rocky'nin motorlarından çıkan ışıkta kırmızıya kaymaya neden olacağından Petrovaskop onu göremez olacak. O ışık bana ulaştığında artık Petrova dalga boyunda olmayacak. Ne? Absürt miktarda görelilik hesabıyla eylemsiz referans çerçevemin algılayacağı, görece hızlarımızı hesaplayıp ardından da Rocky'nin motorlarından çıkan ışığın Petrovaskop'un algılama aralığından ne zaman çıkacağını çözmek için Lorentz dönüşümü yapar mıyım? Sırf dostumu daha ne kadar süre görebileceğimi öğrenmek için. Bu biraz acınası bir davranış olmaz mı? Evet. Tamam, acınası rutinimi gerçekleştirdim. Petrovaskopu kapatıp dönüş sürücülerini yine çalıştırıyorum. Tükenmeye yüz tutmuş yiyecek stokumu kontrol ediyorum. Ben yola çıkalı 32 gün oluyor. Hesaplamalarıma göre bundan 51 gün sonra koma bulamacı dışında yiyecek başka bir şeyim kalmayacak. Yatakhaneye gidiyorum. Bilgisayar, koma yiyeceği örneği ver. Mekanik kollar depolama alanına uzanıp içinde beyaz bir toz bulunan bir paket çıkarıyor ve bunu yatağın üzerine bırakıyorlar. Paketi elime alıyorum. Toz olmayacaktı da ne olacaktı? Uzun süreli depoya niye sıvı bir şeyler koysunlardı ki? Meryem Ana'nın su sistemi kapalı bir döngüden ibaret. Su vücuduma giriyor, çeşitli çıkışlardan vücudumu terk ediyor, ardından da arıtılıp tekrar kullanılıyor. Paketi laboratuvara götürüp açıyorum ve bir behere birazını döküyorum. Üstüne biraz su karıştırıver, süt beyazı bir bulamaca dönüşüyor, kokluyorum. Hiçbir kokusu yok gibi. Bir yudum alıyorum ben de. Çaba sarf etmem gerekse de tükürme dürtümü bastırıyorum. Tadı aspirine benziyor, şu yapay hap tadı. Birkaç sene boyunca bu pis hap bulamacını yemek zorunda kalacağım. Belki koma o kadar da kötü bir fikir değildir. Beheri kenara koyuyorum. Bu sefaletle vakti gelince uğraşırım. Şimdi böcekler üzerinde çalışma vakti. Rocky sağ olsun, 4 adet küçük tavumip çiftliğim var. Her biri elim boyunda çeliğimsi bir kapsül. Çeliğimsi diyorum çünkü insanların henüz icat etmediği bir tür eridyen çelik alaşımı bu. Bizim kullandığımız alaşımlardan çok daha sert ama elmas kesme aletlerimizi kesemeyecek kadar sert değil. mini çiftliklerin kaplaması konusunda birkaç fikir denedik. İlk fikir ksenonit kullanmaktı. Ama sorun şu, dünyalı bilim insanları bunu nasıl açacaklar? Aletlerimizin hiçbiri bunu kesecek kadar güçlü değil. Tek seçenek aşırı derecede yüksek ısı kullanmak, o da içindeki tavum iplere zarar verebilir. Ben kapaklı bir ksenonit kutu teklif ettim. Basınçlı bir kapı gibi sıkı sıkıya kapanabilecek bir şey. Bu kutuyu güvenli bir şekilde açmanın yöntemini bir USB ile gönderirdim. Rocky bu fikre hemen karşı çıktı. Ne kadar sıkı sıkıya kapatılırsa kapatılsın bu yeterince güvenli olmazdı. Çiftliğin yolculukta geçireceği 2 sene içinde içerideki tavum ipleri boğmaya yetecek kadar hava içeri sızabilirdi. Tüm çiftliğin tek parça tamamıyla kapalı bir kutu olması gerektiği konusunda ısrar etti. Muhtemelen iyi bir fikir. Biz de eridyen çeliğini tercih ettik. Güçlü, kolay kolay oksitlenmiyor ve fazlasıyla sağlam. Dünya bunu bir elmas testeresiyle kesebilir. Hem de kendileri bu alaşımı nasıl yapabilirler görmek için onu analiz edebilirler. Herkes kazançlı çıkar. Rocky'nin çiftliklere yaklaşımı oldukça basitti. Çiftliğin içinde aktif bir tavum ip kolonisi ile Venüs benzeri bir atmosfer bulunuyor. Ayrıca içi astrofaj dolu, epey ince çeliğimsi tüplerden oluşan bir de bobin var. Tavum ipler sadece en dış katmana ulaşabiliyorlar. O yüzden toplamda 20 metre uzunluğundaki bu tüpün en başından başlamak zorundalar. Temel birkaç deney, bunun küçük bir tavum ip nüfusunu birkaç sene doyurmaya yeteceğini gösteriyor. Ürettikleri atıklara gelince, kendi boklarında takılsınlar işte. Zamanla kapsülün içindeki karbondioksit tükenip yerini metana bırakacak. Ama bunun bir önemi yok. İnsanların yanında küçücük kalsa da bu kapsül içindeki ufacık mikroplar için devasa bir mağara. Böcekler benim için bir öncelik. Anında onları gönderebilmek istiyorum. Olur da Meryem Ana'da büyük bir arıza çıkarsa diye. Ama görevi tehlikeye atan bir durum söz konusu olmadıkça onları göndermek gibi bir niyetim yok. Onları fırlattığımda dünyaya ne kadar yakın olursam oraya sağ salim ulaşma ihtimalleri de o kadar artar. Mini çiftlikleri takmanın yanında veletlerin yakıt depolarını da doldurmam gerekiyor. Meryem Ana için geçici motor görevi gördüklerinde yakıtlarının yarısını kullanmam gerekmişti. Ama depolarını fullemek için sadece 60 kilogram astrofaj gerekiyor. Benim ithal eridyen menşeli astrofaj stokumun yanında devede kulak. İşin en zor kısmı böceğin küçük yakıt deposunu açmak. Buradaki her şey gibi bunlar da tek seferlik kullanım için tasarlandılar. Bir biç çakmağına gaz doldurmak gibi. Amacı o değil yani, o yüzden tamamıyla kapalılar. Mengeneye takıp 6 milimetrelik uçla delmem gerekiyor. Bir sürü iş yani, ama elim alışıyor. Dün John'la Paul'i hallettim. Bugün de Ringo'yu ve yetiştirebilirsem George'u halledeceğim. George en kolay olacak. Onun yakıt deposunu doldurmama gerek yok. Onu motor olarak kullanmam gerekmedi. Mini çiftliği taktım mı tamamdır. Mini çiftlikleri nereye koyacağım da bir diğer meseleydi. Küçük olmasına küçükler ama küçük sonda için fazla büyük kalıyorlar. Ben de sondanın alt kısmına yapıştırmaya karar verdim. Sonra da böceğin üst kısmına ufak bir ağırlık kaynattım. Sondanın bilgisayarı, sondanın kütle merkezine neresi olması gerektiği konusunda oldukça ısrarcı. Bir güdüm sistemi baştan programlamaktansa ağırlık eklemek çok daha kolay. Bu da bizi ağırlık meselesine getiriyor. Çiftlik yüzünden böcekler normalden 1 kilo daha ağırlar. Bu önemli değil. Steve Hatch'in böceklerin tasarımı üzerine konuştuğu sayısız toplantıyı hatırlıyorum. Acayip bir insan olsa da müthiş bir roket mühendisi. Böcekler uzayda konumlarını yıldızlara bakarak belirliyorlar ve beklenenin altında yakıta sahiplerse buna uygun oranda hızlarını düşürüyorlar. Kısacası her türlü eve varacaklar. Sadece biraz daha vakit alacak. Hesapladım ve dünya zamanıyla öyle önemli bir fark yok. Gerçi böcekler orijinal plana kıyasla birkaç ay daha uzun süre seyahat etmiş olacaklar. Eşya dolabına gidip kakı, yani küçük astrofaş kutusunu çıkarıyorum. Tekerlekli bir ışık geçirmez kutu bu. İçinde birkaç yüz kiloluk astrofaj bulunuyor ve ben 1,5 G'lik yer çekimindeyim. Tekerlekleri o yüzden taktım. Bir insanın atölyesi varsa ve bir şeyleri sürükleye sürükleye taşımak istemiyorsa neler yapabileceğini bir bilseniz. Çok sıcak olduğundan sapını bir havluyla tutuyorum. Kutuyu çekerek laboratuvar masasına getiriyorum, sandalyeme kuruluyorum ve sıkıcı yakıt doldurma işlemine başlıyorum. Hazırdaki plastik şırıngayı alıyorum. Bununla 6 milimetrelik delikten tek seferde 100 mililitrelik bir astrofaj sıkabilirim. Bu da yaklaşık 600 grama tekabül ediyor. Toplamda böcek başına yaklaşık 200 kere tekrarlamam gerekiyor bunu. Kakı açıyorum ve yüzümü buruşturup kutudan uzaklaşıyorum, berbat kokuyorum. Diyorum, bu niye böyle kokuyor? Sonra kafama dank ediyor, tanıyorum bu kokuyu. Bu ölü, çürüyen astrofaj kokusu. Tahum ipler yine kaçmış. 27. Bölüm. Tabureden fırlayarak kalkıyorum ama bir planım yok. Pekala, panik yok diyorum kendi kendime. Sakince düşün, sonra harekete geç. Kaka hala sıcak. Demek ki içinde hala bir sürü canlı astrofaj mevcut. Bunu erken keşfettim. Bu güzel. Kaktan bahsetmiyorum. O naneyi yedi. İçindeki astrofajı tahum iplerden ayıklayamam. Ama tahum ipler içeri her nasıl girdilerse bu da yeni olmuş demektir. Ve umuyorum ki geminin yakıtına da henüz ulaşamamışlardır. Evet, önceliğim bu. Tahum iplerin yakıt tanklarına girmelerini engelle. Geçen sefer tanklara sistemdeki mikroskopik çatlaklardan sızarak girmişlerdi. Ama oraya tahum ipleri içeri soktuğum mürettebat alanından girmiş olmaları gerekiyor. Yakıt sistemiyle mürettebat alanı arasında pek bir ortak nokta yok. Transferin gerçekleşebileceği akla yatan sadece bir yer var. Yaşam destek. Gemi çok soğursa içeriği ısıtmak için astrofaj dolu bobinlere hava üflüyor. O bobinlerden birindeki bir çatlak buna sebep olmuş olabilir. Şansıma laboratuvarda mürettebat alanını sıcak tutan 96 derecelik bir yığın astrofaj bulunuyor da gemi klimayı kullanmak zorunda kalmıyor. Pekala, artık bir planım var. Aceleyle kumanda odasına tırmanıyorum. Yaşam destek panelini açıp kayıtlarını inceliyorum. Tahmin ettiğim gibi bir aydan fazla bir süredir ısıtıcı çalışmamış. Isıtıcıyı tamamen kapatıyorum. Panelde kapalı olarak görünüyor ama güvenemiyorum. Ana sigorta kutusuna gidiyorum. Sigortalar pilot koltuğunun altında, ısıtıcının düğmesini bulup kapatıyorum. Tamam diyorum. Koltuğa dönüp yakıt panelini kontrol ediyorum. Yakıt tanklarının hepsi iyi durumda gibi, ısıları doğru. Tahum iplerin her şeye saldırıp bir yakıt tankının içindeki her şeyi mideye indirmeleri fazla vakit almaz. Bunu çok net biliyorum. Yakıt tanklarında sıkıntı olsa şimdi bundan daha soğuk olurlardı. Dönüş sürücülerinin kontrollerine geçip motorlarını kapatıyorum. Yer çekimi yok olduğunda havada süzülmeye başlıyorum. Muhtemelen motorları kapatmama gerek yoktu ama şu anda yakıtın hiçbir şey yapmasını istemiyorum. Yakıt hattında tahum ip varsa olduğu yerde kalmasını ve geminin dört bir yanına dağılmamasını istiyorum. Tamam diyorum bir kez daha, tamam. Biraz daha düşünelim bakalım. Tahum ipler nasıl serbest kaldı? Rocky'den 1 gram olsun astrofaj almadan önce bu geminin köşesini bucağını sterilize ettim. Şu anda gemide bulunan tahum iplerin hepsi böceklere taktığım kapalı mini çiftliklerde ve ksenonitten yapılma üretim tanklarında. Hayır, bilimsel sorulara ayıracak vakit yok. Bunun sebebi üzerinde daha sonra durabilirim. Şu anda elimde bir mühendislik sorunum var. Keşke Rocky yanımda olsaydı. Rocky'nin yanımda olmasını dilemediğim anım yok. Nitrojen diyorum. Tahum iplerin nasıl kaçtığını bilmiyorum ama onları öldürmem gerekiyor. Tahum ip 82,5, 0,02 atmosferde %8,25 nitrojene dayanıklı. Belki biraz daha fazlasına. Ancak mürettebat alanının 0,33 atmosferinde %100 oranındaki nitrojene dayanması imkansız. Bu tahum ipler için öldürücü olmayan dozun tam 200 katına denk geliyor. Sigorta kutusuna süzülüp yaşam desteğe dair ne varsa kapatıyorum. Acil durum alarmları anında ciyaklamaya başlayıp etrafı kırmızı ışığa boğuyor. Duvara bir tekme atıp acil durum sistemlerini sigorta kutusuna doğru süzülüyorum ve onları da kapatıyorum. Ana alarm asabımı bozuyor. O yüzden onu da ara yüz panelinden kapatıyorum. Laboratuvara doğru süzülüp gaz tüplerini tuttuğum dolabımı açıyorum. Bir kutuda yaklaşık 10 kilogramlık nitrojenim var. Bir kez daha Dubois'un tercih ettiği intihar şekli hayatımı kurtarıyor. Yaşam destek sistemiyle alakalı her detayı hatırlamıyorum ama manuel aşırı basınç vanaları olduğunu biliyorum. Gemi 0.33 atmosferden fazlasına kesinlikle müsaade etmez. Başka hiçbir çaresi kalmazsa, ki kalmayacak çünkü acil durum sistemlerini kapattım, fazla basıncı uzaya salar. Nitrojeni sıkıp işe yaraması için dua edecek değilim. Önce içerideki oksijenden kurtulmak istiyorum. Bunlarla oynamaktan sıkıldım. İçerisini %100 nitrojenle doldurmak niyetindeyim. Bu gemiyi taumitler için öyle zehirli hale getireceğim ki en ufak bir hayatta kalma şansı bile kalmasın. Bir yerlerde bir şeylerin altında bile saklanıyor olsa o şeyi nitrojenle doldurmak istiyorum. Her yeri nitrojenle dolduracağım, her yeri. Nitrojen tüpünü alıp yeri tekmeliyorum ve kontrol odasına geri süzülüyorum. Hava kilidinin iç kapısını iterek açıp daha önce giden hepsinden çok daha hızlı bir şekilde orlanın içine giriyorum. Bütün sistemleri başlatıyorum. Kontrol etmeyi dert etmiyorum, zaman yok. Hava kilidinin iç kapısını açık bırakıp dış kapının acil durum vanasını elimle döndürmeye başlıyorum. Geminin içindeki hava tıslayarak uzaya kaçıyor. Ana ve acil durum yaşam destek sistemleri kapalı. Kaybolan gazın yerini dolduracak hiçbir şey yok. Şimdi bekleme zamanı. 46. ayrımın sonu. Sayfa 495.